Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Mühim şeylerde gerçekten mühim bir konu gündemde. Bizim vazgeçemediğimiz, bizimle var olan bir eğitim meselesi. Daha doğrusu müfredat konusunu ele alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı bir müfredat değişikliğine gitti. 10 yıllık bir çalışma yürüttüğünü, bir sürü toplantı yaptığını ifade etti ve ortaya bir metin çıktı ve bir hafta 10 gün içerisinde kamuoyundan görüşlerini istedi ya da ilgili kesimlerden sonra da bunu yürürlüğe sokacağını beyan etti. Biz de bunun üzerine konuşacağız. Temel nokta beceri odaklı eğitimden uzaklaşma yönünde eleştirildi daha çok. Değerler odaklı bir müfredat gündeme geldi diye temel buradan eleştirildi. Ama yapay zekanın bu kadar devreye girdiği, müesses nizamın çöktüğü, okulların yeniden tartışıldığı ne işe yarıyor diye bir dönemde bu müfredat nereye oturuyor? Oradan başlayalım istiyorsan.
Yani aslında müfredatı bahane edip eğitimi, seni işaret ettiği gibi eğitimi konuşalım derdindeyim. Zaten hanedir bunu bir konuşalım istiyorum değil mi de müfredat bahane olsun yani. İntegral çıkartılmış lise müfredatından. Onun dışındakileri çok da takip etmedim. Şöyle başlayayım yani önce. Yusuf Tekin'i şahsen tanırım. Hani bir kedim olsa ve işte 3 gün onu emanet etmem gerekirse birisine Yusuf Tekin'e emanet etmem. Yani şahsi kanaatim itibariyle konuşuyorum. Tanıdığım en vasıfsız insan değilse en vasıfsız 10 insandan biridir yani. Tanıdığım binlerce insan içinde. Sonuçta ama teknik olarak bakacak olursan, hangi anlamda bakacak olursan benim tanıdığım birçok vasıflı insandan çok daha başarılı. Ne sayesinde oldu bu? Birçok faktör var ama bir tanesi şu yani. Yusuf Tekin bir takım okulları bitirdi. Yani şimdi böyle hani eğitimde şimdi bir şeyler alt üst oluyor. Aman ne yapıyorlar bu dinciler vesaire falan diye panikleniyor. Yani eğitimin eski haliyle Yusuf Tekin'in önce Milli Eğitim Müsteşarı olması, akabinde bilmem nereye rektör olması, şimdi Milli Eğitim Bakanı olmasına zemin olan şey.
Evet.
Yani eğer o eğitim kurumları olmasaydı, hani şimdi böyle muhafaza edilmesi çok isteniyor olan şeyler olmasaydı, Yusuf Tekin bunların hiçbirisi olamayacaktı yani. En başta buradan başlasak iyi olacak gibi görünüyor. Normal şartlarda biz insanlık olarak atıyorum işte yetiştirdiğimiz buğdayı öğütecek değirmen aradığımızda o değirmenin sahibinin Türk mü Rum mu olduğu işte inançlı Müslüman olup olmadığı vesaire falan bakmazdık yani. Neye bakardık? Sonuçta işini doğru düzgün yapıyor mu? Az kayıpla bizim buğdayımızı un yapacak mı, bunu çabuk yapacak mı, ucuz yapacak mı? İşte bunlardı asıl derdimiz. Ve bu konuda tercih yaparken de kusursuz bir şekilde yapamazdık. Yani bütün potansiyel değirmenleri değerlendirip vesaire onların arasından işte bir seçim yapma şansımız yoktu. Bir biçimde bu problemlerimizi çözüyorduk, çözüyoruz. Halihazırda hayatımızdaki tayin edici şeylerin büyük bölümü de zaten bizim için bir şeyler yapıyor olan insanların ideolojileri veya işte diplomaları değil yani. Biz bu kararları verirken ve bizim hayatımızda bu değerleri üretenler de işte bu değerleri diplomaları ve veya ideolojileri sayesinde yapmıyorlar. Biz de birçok insanın, her birimiz birçok insanın problemlerini çözüyoruz. İşine yarıyoruz yani, değil mi?
Tabii.
Bunları okullarda bu işe yararken kullandığımız becerileri okullarda kazanmadık. İdeolojilerimiz yüzünden kazanmadık. Genel olarak küçük yaştan itibaren birbirimize karşı, birbirimizle ilişkilerimizde elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde bir şey oluyoruz sürekli olarak yani. Ama tarihin bir döneminde öyle bir şey icat ettik ki diyelim, işte okul diye bir şey. Bu kimin başkalarının hangi işlerini görmesinin tescil edildiği bir makam olarak temayüz etti. Yani işler dağıtılırken artık ağırlıklı olarak okul performansına bağlı olarak dağıtıldı. Şimdi denebilir ki okul öyle yeni bir şey değil. Çok eskiden beri vardı. Evet vardı. Eskiden tablo şöyleydi yani. Talebeler vardı. Talip olanlar vardı. Ve bu talip olanlar küçük bir azınlıktı. Birçok şeyi göze alıyorlardı. Birçok mahrumiyeti göze alıyorlardı. Ve işte kapı kapı gezip kendilerini yetiştirecek insan arıyorlardı gibi. Yani
Ve yani
tablo böyle.
Bir yere gittiklerinde ya medrese gibi ya da bir Avrupa'da kilise gibi bir yere gittiklerinde de orada uzun süre kalıp o eğitim alıyorlar ama çoklu bir eğitim alıyorlar o sırada da. Mesela sadece bir hukuk, sadece bir tıp, pek çok alanda ne varsa adamın dağarcığında onun tamamını alıyorlardı.
Ya insanlar talip idiler, bir yere gidiyor idiler ve orada böyle standart bir müfredat vesaire yoktu. Kendilerine tırnak içinde hoca seçiyorlardı. Bunun böyle işte paketlenmiş hukuktu bilmem neydi diye de bir adı yoktu. Ve buradan kazandığını tescil edecek bir makam yoktu. Bir sertifikaya yaslanarak başvuracağın işler yoktu yani. Bunun son derece organik bir biçimde toplumda belli işte zaten var olan uzmanlaşmaların bir uzmanlık alanı olarak da böyle talipler vardı. Her zaman vardır. Herkes bir şeylere taliptir. Bazıları bilgiye talipti ve işte kendilerince onu bulabilecekleri yerlerde eşeleniyorlardı yani. Her birimizin her zaman başka konularda yaptıkları eşelenme gibi. Yani sonuçta hiçbirimiz talip olduğumuz neyse o talip olduğumuz şeyin bütün alternatiflerini bilip bir takım değerlendirmeler yapmıyoruz. Bir televizyon alacağın zaman bütün mümkün seçenekleri değerlendiriyor değilsin yani işte shortcutlarım var ve bu shortcutlara yaslanarak bir takım heuristiklerle bir takım kararlar veriyoruz. Talipler de zamanında eğitim için bunu yapıyor idiler. Burada şimdi işaret edilmesi gereken demek ki birinci husus şu, talip olmayana da aynı şeyi yapmaya kalktığın zaman aynı sonucu alamayabiliyorsun. Yani herkese talip olup olmadığına bakmaksızın herkese bir eğitim vermeye kalktığın zaman sonuç başka bir yere doğru gitti. Artı bu sırf talip olup olmama meselesi de değil. Sonuçta bu bir standartizasyon problemi. Standartize edildiği zaman da bunun sayısız sakıncası ortaya çıktı ve hepimiz bu sakıncadan nasibimize düşeni aldık. Yani her birimiz atıyorum kimisi çok edebiyata meraklı olduğu halde gidip integral derslerine girmek zorunda kaldı. Kimisi çok matematiğe meraklı olduğu halde müzik dersine girmeye kalktı. Girmek zorunda kaldı yani ve
Evet.
böyle bir şey oluştu.
Ben
Bunu kabul et.
mesela o müzik derslerinden ve resim derslerinden çok çektim hayatım boyunca.
Ben
Beceremiyorum.
de resimden de müzikten çok çektim yani. Sonuçta esas mesele şu yani. Buradan baktığımız zaman neresini tutsak elimizde kalan absürt bir sistem var ama çalıştı. Birkaç yüzyıldır da çok iş gördü diyelim yani. Çalışmış olmasını teslim etmemiz gerekiyor. Niye çalıştı? Nasıl çalıştı? Çalışması derken kastım ne? Bugün dünyada üretiliyor olan katma değerin çok büyük bir bölümü bu tür sertifikalara yaslanmış iş dağıtımının çalıştığı kurumlarda üretiliyor. Yani işte Yusuf Tekin'in önce müsteşar sonra bakan olabilmesi için bir takım sertifikasyonlar var. Ve evet yani sonuçta bu sertifikasyonlarla her yerde birileri bir şey oluyor. Ve bu düzenin içinde katma değerin çok büyük bir bölümü üretiliyor yani. Peki bu katma değerin üretilmesine sahiden de o kurumlarda, eğitim kurumlarında o sertifikalara temel olan şeyler çok belirleyici mi? Yani şimdi şöyle söyleyelim, olimpiyatlarda yarışabilmen için önümüzdeki yaz olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda yarışabilmen için yani yüksek atlama branşında yarışabilmen için bir limit var. Bunu geçmiş olman gerekiyor ve bu limit her yıl biraz daha yükseldi. Her olimpiyatta biraz daha yükseldi yani. Ama şu yok yani. Yüksek atlamada yarışabilmek için yüzmede de şey, şu dereceyi elde etmen gerekiyor diye bir şey yok. Veya işte yüzmede de bir takım alt sınırlar var. Şundan daha hızlı yüzmen gerekiyor o branşta yarışabilmek için. Ama ona da işte boksta bilmem kimi yenme
Şart.
şartı getirilmiyor gibi. Ama eğitim böyle değil. Eğitimde genel olarak işte bir paket var. Bu paketin tamamında bir asgariyi sağlamış olman gerekiyor ki bir üst kademeye çıkasın vesaire. Şimdi aslında temel mesele şu. Bunların herhangi birisinin bir yerlerde işe yarayacak olması değil yani. Asıl mesele yani bir limit koymamız gerekiyor. Aksi halde olimpiyata herkes yarışmaya giderse o yarışmayı örgütleme şansımız yok yani. Yani herkes kendi şansını denemeye kalkarsa değil mi yani şimdi? Bir yüksek atlama yarışı.
İstanbul'daki olimpiyatlar gibi olur işte. Bütün İstanbul isteyen herkes katılıyor. O yürüyüşe dönüyor. Herkes keyfine göre dolaşıyor filan.
İstanbul Maratonu gibi. Yani orada bile sonuçta işte hani bir biçimde insanlar kendi kendilerine bir limit koyuyorlar ama aslında haklısın. Yani limiti kendisi koyuyor. Olimpiyatlarda da öyle olsa işte 58 bin kişi yüksek atlama yarışmasına işte 120 bin kişi 3 adım atlama yarışmasına katılmaya kalksa bunu örgütleyemeyiz. Dolayısıyla şimdi işlerin sınırlı sayıda olduğu ve bunlara yerleştirilecek insanların bir biçimde sertifikasyona tabi tutulması gerektiği düşünüldüğünde okul bunun bir çözümü olmuş. Yani eski okulla o talibin talebe olduğu okul ile bizim bugün okul diyebildiğimiz kurum arasında yapısal bir fark var yani. Bu kurumun derdi gücü kimseye bir şey öğretmek değil.
O
Yani
zaman
başka
öğrenci, talip olan öğrenci bilginin peşindeydi. Son dönemdeki okullardaki öğrenci diplomanın peşinde. O diplomayı almak istiyor.
yani okul çok kısa süre içinde evet o diploma, o sertifikasyon için oldu. Yani bu mecburi hale getirildikten sonra yani o dönemde olağanüstü bir de ekonomik ve sosyal alt üst oluşta gerçekleştiği için yani köylerden şehirlere, tarımdan sanayiye olağanüstü bir kayma gerçekleştiği için okul o dönemde evet şimdi senin orada herhangi bir okulda okumadan öğrendiğin değirmencilik ekonomik olarak seni yine karnı doyurabilecek bir şey olmayı sürdürse de toplam iktisadi faaliyetlerin içindeki payı olağanüstü düştüğü zaman sana değirmencilik öğretmek için bir şey yapmaya kalkılmadı ama yeni iş alanları için, yeni makamlar, mevkiler için filan işte bir takım fonksiyonlar üstlendi okul. Bunun için tasarlandığını filan da düşünmüyorum. Yani bunu yapanların böyle bir derdi olduğunu da düşünmüyorum. Okul başlangıçta son derece net bir biçimde şehirleşmiş vatandaş olmuş reayanın yolunu bulması, izini bulması, temel alışverişi gerçekleştirmesi vesaire için gerekli olan temel aritmetik ve temel dil bilgisi, okuma yazma becerisi daha doğrusu kazandırmak için kurulmuş bir şey. Bunun dışındaki ağırlıklı görevi endoktrinasyondu, vatandaş yetiştirmekti. Yani bayrak, İstiklal Marşı vesaire bayrak gördüğünde, İstiklal Marşı duyduğunda içinden bir huşu gelmesini sağlamak. Fransa'da işte Fransız bayrağı. Yani teknik olarak bakacak olursak herhangi bir şey olmayan birçok sembolün anlam taşıması ve işte sıradan bir Fransızın Fransa vatandaşı olmasını sağlamak için kurulmuş olan bir kurumdu. Ama çok kısa bir süre içinde evet tamam şimdi sertifikasyon amacı ile işe yarıyor. Dolayısıyla kimin nereye yerleşeceğine biz bu kurumla karar verelim. Oldu. Bir tür bir sosyal mobilizasyon aracı oldu yani eski düzende kimin nerede oturacağı işte ailesine aristokrasi de yani ailesine bağlıydı. Şunun oğlu işte şuraya kadar gidebilir, onun altındakinin oğlu buraya kadar gidebilir filan yani idi. Bu sistem çözülünce bir dakika şimdi bu bir huni gerekiyor oldu ve okul bu fonksiyonu üstlendi. Şimdi ama okulun bu şekilde okullandırmış olduğu insanlar ve o okulun sertifikaları sayesinde bir yerlere gelmiş olan insanlar ya biz böyle manasız bir yarışta başkalarının önüne geçtik ve işte o sayede bir pozisyon elde ettik. O elde ettiğimiz pozisyon sayesinde gelir elde ettik. Demek işlerine gelmediği için, hiçbirimizin işine gelmediği için okulda öğrendiklerimiz bizim olduğumuz şey olmamızı sağladı iddiasına sahibiz. Aha işte bak o yani o kurum bunu müdafaa edenler açısından söylüyorum. Bunu şehvetle müdafaa edenler açısından o kurum Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanı olmasını da sağladı yani.
Evet.
Yani sonuçta işin birinci tarafı bunu bir tespit edeyim ki sonra hani itiraz edeceğim sisteme böyle bu değişikliklere itiraz edenlere itiraz edeceğim ama bu değişiklikleri yapanlara böyle bir muhabbetim olmadığını da baştan işaret etmiş oldum. İkinci tarafı ben Milli Eğitim Bakanlığı'yla çok uzun süre çok yakından dirsek temasında bulundum. Yani 1990'ların ortalarından itibaren neredeyse hemen her Milli Eğitim Bakanı ile ve müsteşarıyla bir biçimde temasım oldu yani. Bir iş
Hatta
yaptım.
92-93'ten itibaren Köksal Topsan 93'te Milli Eğitim Bakanı'ydı ve sen onunla birlikte çalıştın da.
Evet. Sonuçta bakanlığa hemen her dönemde muhtelif işler yaptım. Yani hep temasım oldu. Ve şunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı için değil, daha genel olarak söyleyebilirim ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşadığım tecrübe sayesinde bu konuda etrafa bakma ihtiyacı hissetmiştim. Milli Eğitim Bakanı'nın eğitimci olması kadar kötü bir şey yoktur. Sağlık Bakanı'nın sağlıkçı olması kadar kötü bir şey yoktur. Adalet Bakanı'nın hukukçu olması kadar kötü bir şey yoktur. Yani bunu şu şeyle söylüyorum. Sonuçta bakan dediğin adam aslında bir siyasidir. Yani temel fonksiyonu siyasettir.
Evet.
İkincisi, sonuçta bir kurumun bir anlamda yöneticisidir yani. Bu konularda beceri sahibi olması gerekir. Ama sen şimdi Eğitim Bakanlığı'na bir eğitimci getirdiğin zaman adam eğitimin muhtelif veçelerinden, sayısız veçelerinden sadece bir konusunda çok tecrübe yaşamıştır, çok uzmanlığı vardır filan ve eğitimi oradan görür. Yani atıyorum şimdi eğitim kurumları dediğimiz fonksiyonları yerine getiriyorsa bir yandan işte bunun ticareti yapılıyorsa bir yandan işte müfredat çalışmaları varsa öteki taraftan öğretmen kalitesi, öğretmen yetiştirme problemi varsa falan. Şimdi adam bunların bir tanesinde uzmandır ve eğitim ondan ibaret görür. Kaçınılmaz olarak adam öğretmen yetiştirmeyi en önemli bir mevzu olarak görür. Eğitimin finansmanı konusunda acayip çuvallar, oyunun dengesi bozulur.
Avni Afyol öğretmendi mesela. Milli Eğitim Bakanlığı olduğunda daha çok öğretmen yetiştirmekle ilgili işlerde önde rol aldı.
Evet, dolayısıyla da çok zarar verdi yani şeye rahmetli. Eğitime çok zarar
Halil
verdi.
Şıvık'ın Sağlık Bakanı olduğunda çok eleştirilmişti. Hukukçuydu ama başarılı oldu.
Ya benim kendi şahsi kanaatim, gözlemlerim yani genel olarak böyle kendi uzmanlık alanı dışında olan ama iyi yönetici olanlar hep kurumlarda başarılı oluyorlar zaten. Yani daha doğrusu başarılı olanlar onların arasından çıkıyor. Onların da arasında çok başarısız olanlar var ama başarılı olanlar onların arasından çıkıyor. Çünkü işte evet orada bir bürokrasi var. O bürokrasi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilmem kaç tane genel müdürlük var. Yani temel eğitimden yurt dışı ilişkilerine kadar, eğitim teknolojisinden işte müfredat araştırmalarına kadar bir yığın genel müdürlük var. Ve bu genel müdürlükler zaman içinde evet bu tür konulara ihtiyaç var diye ortaya çıkmışlar. Bir dengesi var yani bunun. Bu dengeyi kaçırmadığın zaman işte orada varsayabilirsin ki o bürokrasi her birisi kendi işini yaptığında ortaya şu iyi domates yetiştirdiğinde, bu iyi biber yetiştirdiğinde, bu iyi hıyar yetiştirdiğinde bunlardan iyi bir salata ortaya çıkacak diye varsayabilirsin. Ama bir konuda uzman olan bir eğitimci, ağırlığı bir konuda olan bir eğitimci gelip de bu işin başına oturduğunda sadece domatese bakıyor ve işte diğerleri aksıyor yani gibi. Şimdi gelelim o zaman milli eğitim bürokrasisine. Yani milli eğitim bürokrasisi benim şahit olduğum bütün bürokrasiler içinde buna dışişleri de dahil en muhafazakar bürokrasi. Yani bu çok da anlaşılmaz bir şey değil. Bir kere çalışan sayısı olağanüstü yüksek. İkincisi çalışanların ortalama vasfı. Çalışan sayısı çok yüksek olduğu için çalışanların ortalama vasfı oldukça düşük. Üçüncüsü muhatap olduğu kitle itibariyle toplumun tamamına muhatap olduğu için yani en vasıfsızdan en vasıflısına kadar hepsine birden muhatap olmak zorunda kaldığı için de başka hiçbir kurumun yaşamadığı yani dışişlerinde tablo böyle değil yani. Yani dışişleri benimle muhatap olmak zorunda değil. Ama Milli Eğitim benimle muhatap olmak zorunda. Benim annemle de muhatap olmak zorunda gibi. Şimdi tablo böyle olduğu için de ciddi bir nasıl desem yorgunluk yaşayan bir kurum ve çok muhafazakar bir kurum. Ayrıca da evet bir açıdan bakınca da bizim yetiştiğimiz dönem okulun artık sıkıntıların artmaya başladığı bir dönem. Yani o eski fonksiyonlarını artık yerine getirmek, eskiden de fonksiyonlarını yerine getirirken okul başarılı olduğu için yerine getirmiş değil. Eski şeyde düşün işte yani. Zaten toplumun %5'i lise seviyesinde eğitim görebilmiş, ancak ona yetişebilmiş okul kurumu. Ama yani iş dünyasının nüfusun %10'una ihtiyacı var yani. Burada bir açlık var. Arz talebi karşılamıyor yani. Dolayısıyla okul sakat malzeme de üretse onun talibi var.
Evet.
Dolayısıyla okulun çalışmıyor olduğuna dair kafalarda bir soru işareti yok yani. Ama sonrasında yani okul %50'yi yetiştirdiğinde %40'a ihtiyaç varken %50'yi yetiştirdiğinde okul hakkında soru işaretleri uyanmaya başlıyor ve biz evet o dönemde yetiştik. Şimdi eski Hasan Ali Yücel zamanındaki küstahlığı, şımarıklığı ve kendine güveni kaybolmuş bir kurum Milli Eğitim Bakanlığı bütün hücrelerine sinmişti yani ben Milli Eğitim Bakanlığı'na nüfuz etmeye başladığımda bu yenilgi havası, güvensizlik havası kurumun bütün hücrelerine sinmişti. Dolayısıyla muhafazakar olmak zorundaydı yani. Olanı korumak. Ve bunu çok böyle birinci elden hissediyordum. Ama bu müfredat tartışmaları hep oldu hakikaten ve bürokrasi o muhafazakarlığıyla elinden geldiğince hep yaptığı gibi yurt dışında başarılı olarak gördüğü ülkelerdeki sistemleri kabiliyeti oranında, gücü yettiği oranda takip ederek Ve mevzuları hiç de acele etmeden, normal muhafazakar tavırla yani, hiç de acele etmeden zamana yayarak bir şeyler yapmaya çalıştı milli eğitim bürokrasisi. Hiçbir vakit milli eğitim bürokrasisiyle bir muhabbet beslemedim onları, ama yani hep bir anlamda böyle acıyarak, yani orada ben olsaydım buna nasıl katlanamayacaktı olduğumu düşünüp acıyarak olabildiği kadar sempati duymaya çalıştım yani. Oradaki insanlar bu anlamda işte ezberleri var ve bu ezberlerle bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Aslında batmış bir teknede işte bayrağın yerini ya da işte masanın yerini tayin etmeye çalışıyorlar falan gibi görünüyordu bana hep.
Galiba milli
Bu
eğitimin en muhafazakar kesimi de müfredatla uğraşanları.
kısmen yani bu Talim Terbiye Kurumu, bu
Tabii
müfredat konusunda
tabii.
son derece şeydir ve en muhafazakar kesim Talim Terbiye Kurulu'dur. Evet yani. Sonuçta ama ben kendi yine şahsi tecrübemden söz edeyim. Ben Ankara Fen Lisesi'nde okuyorum işte. Bu müfredat tartışmalarının bir ürünü olarak kurulmuş olan kurum yani Ankara Fen Lisesi. Ankara Fen Lisesi'nin tırnak içinde kuruluşunda var olan şey şu, en azından beyan edilen bu yani. Muazzam bir müfredat değişikliği yapılacak işte fen eğitimi alanında. Çünkü fen vesaire gibi konular dünyada artık daha çok önem kazanmaya başlamış. Ama biz bu konuda nal topluyoruz. Neden nal topluyoruz? Hep eğitim kurumlarının yüzünden. Yani ülke olarak böyle bakılıyor mevzuya. Orada işte kökten değişen bir fen bilgisi ve matematik müfredatı test edilecek. Bunu test etmek için kurulmuş bir okul yani Ankara Fen Lisesi. Sonradan modern, o zamanlar hatırlarsın klasik matematik, modern matematik filan gibi laflar dolanıyordu ortada. Yani işte matematiği böyle dört işlemle öğretmeye başlamak yerine, aritmetikle başlamak yerine kümeler teorisiyle öğretmeye başlamak falan gibi bir takım
Ben
geyikler var.
modern matematik okuyan öğrencilerden biriyim.
Evet. Sonuçta işte onların üzerine test edildiği denekler, kobaylar bizleriydik yani. Bu amaçla kurulduğu iddia edilir Ankara Fen Lisesi'nin. Resmi şey budur yani açıklama. Ve biz o Ankara Fen Lisesi olarak Balgat'taki neydi o Amerikan üssünün okuluyla işte maçlar yapardık falan. Onlar bize gelirlerdi. Basket maçı yapılırdı. Onlar bize
Cus
Jusmat evet.
okuluydu.
Biz onlara giderdik falan. Ve yani şöyle bir şeyler var ya. Heriflerin binicilik dersi vardı yani. Yüzme dersi vardı. Ve şöyle de bir şeydi. Yani binicilik dersine mesela herkes mecbur değildi yani. İsteyen binicilik dersi alıyordu. İsteyen yüzme dersi alıyordu. Biz orada böyle tuhaf tuhaf matematik problemleri uğraşırken herifler ata biniyordu. Yani teknik olarak bakacak olursan o Amerikalılar bize hükmediyorlar ve işte bize fen lisesi müfredatı ihraç ediyorlar ama kendileri binicilik dersi alıyorlardı. Biz üç katlı integrallerle uğraşırken onlar binicilik dersi alıyorlardı yani. Dolayısıyla şimdi bu müfredat takıntısını ben de o tarihlerde lan ne oluyoruz, niye böyle oluyor falan diye içerlemeye başlamış idim. Sonrasında yine şahsi tecrübelerime devam edeyim. Şimdi integral müfredattan çıkarıldı diye caz yapıyor olan muhtemelen benim yetiştirdiğim sayısız öğrenci de vardır. Yani benim yetiştirdiğim öğrencilerin içinden büyük bir bölümü de hiç şüphem yok ki vay matematik müfredattan integral çıkarıldı Türkiye batıyor geyiğine sarılmış durumdadırlar. Ben onlara şimdi desem ki yani hani bana 2x kare artı 5x'in 3'ten 22'ye kadar integralini al desem alamazlar. Bunu şöyle matematiksel bir notasyon halinde yaz desem bu cümleyi onu da yazamazlar. Ama öğrenciyken yapıyorlardı. Ben yapamıyordum, onlar yapıyorlardı yani. Yani üç katlı integralleri alıyorlardı takır takır falan. Fakat yaptıkları ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu konudaki tecrübemi uzun uzun anlatayım şimdi. Üniversitede normal olarak sistem dersleri veriyorum ama endüstri mühendisliği yani daha doğrusu endüstri mühendisliği diye bilinen alan Anadolu Üniversitesi'nde üretim planlama, üretim yönetimi yani. Ben şimdi oraya çıkıntılık yapmışım, sistem konseptini sokmuşum, böyle bir takım dersler koymuşum. Bunların bir kısmı seçimlik falan. Orada kendi kendime eğleniyorum. Kendi alanım var yani. Ve mutluyum. Kimse bana bulaşmıyor, ben kimseye bulaşmıyorum. Fakat bu üretim planlama dersinde bir sıkıntı var. Sonunda bir sene bu üretim planlaması dersini iki ayrı gruba bölüp bir grubunu bana vermeye karar verdiler. Ben ne kadar caz yapsam da yani işte bu parlak bir oğlan derslerin iyi hakkından geliyor. Halbuki öğrenciler öyle düşünüyorlar mıydı bilmiyorum. Ama idare benim hakkımda öyle düşünüyordu. Şimdi buna da verelim bir bölümünü, bir kısmını. Dolayısıyla bu iki ayrı sınıfın arasındaki fark üzerinden diğerinin üzerine baskı oluşturacaklar akılları sıra yani. Ben şimdi girdim üretim planlaması dersine. Sezon başladı. Ben uğraşıyorum, didiniyorum, kanter içindeyim yani. Kendi derslerimle hiç uğraşmadığım kadar efor harcıyorum. Bir sonuç alamıyorum yani. Sonunda daha böyle ikinci yarı yılın ortalarında şunu fark ettim ki yani benim o böyle takır takır üç katlı integraller alan öğrencilerim stok eğrisinin altındaki alanın o stok eğrisinin integrali olduğunu bilmiyorlar. Yani çakır çakır integral alıyorlar da integral hayatın neresinde neye tekabül ediyor bunu bilmiyorlar yani. Oradan sonra rahatladım. Problemin nerede olduğunu anladıktan sonra rahatladım. Biraz daha makul bir biçimde dönemi tamamladık. Şimdi orada öğrenilmiş olan o integrallerin gerektiği yerde bile kullanılamadığı bir eğitim sistemin içindeyiz. Ve integral alabiliyor olanlar aslında ne yapıyor olduklarını bilmiyorlar. Sonra da zaten unutuyorlar. Ya bugün bana integral müfredattan çıkarıldı diye caz yapanın herhangi birisi, bir kişi gerçek hayatta herhangi bir problemi çözmek için integral kullandığını ispatlasın, bütün söylediklerimi yerim yani. Çok nadide yerlerde gereken bir şey integral ve gündelik hayatta, gündelik ekonomik faaliyetlerin içinde hiçbir yerde integral kullanılmaz. Yani integral kullanan ekonometri problemleri dizayn edebilir misin? Edebilir. Sadece akademiyada olur. Yani Merkez Bankası'nda, hatta geçtim Dünya Bankası'nda herhangi bir gerçek problem için integral kullanılmaz. Ama Dünya Bankası'nın bilmem hangi yayınında böyle cafcaflı teoriler üretilirken bu bir yerlerde integral olabilir yani. Ya şeyde biliyorum mesela bu Nassim Nicholas Taleb normal bize hitap eden ve pratikte işe yarayan kitaplarında hiç integral kullanmıyor ama bütün paperlarında böyle çok cafcaflı modeller var ve bunların önemli bölümünde integral var yani. Gündelik hayatında ama birilerine işte yatırım tavsiyesi verirken vesaire ama hiç integral kullandığını zannetmiyorum. Şimdi buradan integral lüzumsuz bir şeydir vesaire iddiasında değilim. Herkese integral üretmek dünyanın en manyakça şeyidir. Niye öğretiyoruz? Çünkü çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü okullardan mezun olanlara sunabileceğimiz iş imkanı azalmış durumda. Piramidin tepesi daralmış durumda. Buraya çıkabilmek için oyunu zorlaştırmamız gerekiyor. O yüzden bir zaman integral de koymuşuz. İntegral öğretmek lazım olduğu için değil. Yani bunun ikisinin arasındaki ayrımı yapmadan biz herhangi bir konuda doğru dürüst ahkam kesemeyeceğiz. Yani bunu vurgulamaya çalışıyorum. Bak kardeşim, size integral öğretilirken siz integrali kullanacaksınız diye öğretilmedi. Böyle okul, müfredat falan falanlar hakkında konuşurken, düşünürken böyle kendi gördüğünüzün sanki Allah'ın emriymiş, işin tabiatı oymuş, olması gereken oymuş diye bakmanızın bir manası yok yani. Pekala binicilik dersi de konabilir integral yerine ve daha iyi at binenin.
Olabilir. Yani ben de kendi hayatımdan doğrusu matematikle aram çok iyiydi lisedeyken ve integral hesaplarını bilirdim. İşte üniversitede birazcık mühendislikte okudum. Orada da iyiydi ama hayatımda hiç kullandığımı hatırlamıyorum. Şimdi tüm
Şimdi
yarışı bitti.
alabilir misin herhangi bir şeyin integralini?
Yok.
Yani o zaman aldım, sınıfı geçtim.
Yapacağım.
O integrali alıp sınıfı geçtiğin için üniversiteye gidebildin. Üniversiteye gidip gazeteci olabildin. Ama şimdi integrale ihtiyacın yok. Yani o müfredat sanki burada bir şeye yarıyormuş diye bakıp durmanın alemi yok yani. Yaramıyor. Ama şimdi integral almayı biliyor ise efendim işte öğrenmiş ise o onun işte zihninin gelişmesi ya yok böyle geyikler yani. Sonuçta o zihinsel gelişmelere falan da ihtiyaç yok zaten de. Yani öyle bir zihinsel gelişme sağlamış olsaydı ona da ihtiyaç yok zaten de. Sonuçta biz sosyal varlıklarız. Yani bize hakikaten de atabilmeyi
Daha iyi olurdu.
öğretmiş olsalardı. Hayatla ilişkimiz daha iyi olabilirdi yani. Ama yani o kadar at yoktu. O kadar kara tahta ve tebeşir
Yani
vardı yani.
mesela bizim gibi köyde yetişmiş olanlar at binmeyi biliyorlardı. Eşek binmeyi, at binmeyi, çift sürmeyi filan doğal olarak öğreniyorlardı. Ama okulda bunlarla ilgili herhangi bir eğitim almamıştık.
Ben ata binmeyi de bilmiyordum. Bilmeyi de çok isterdim işin hakçası ama sonuçta orası da başka bir trajedi. Şimdi teknik olarak bakarsan ata binmeyi Türkler, üzengiyi Türkler buldular, ata binmeyi Türkler buldular. O sayede cihan hakimiyeti kurdular, geyikleri var bir yandan. Değil mi yani? Öte yandan senin dediğin gibi kırsalda yaşayan ciddi bir nüfus var. O nüfusun içinde işte ata binmeyi bilenler var falan ama sonuçta herhangi bir olimpiyatta herhangi bir binicilik madalyamız yok. Benzeri bir şey işte okçuluk yok. Benzeri bir şey yani yeni yeni oldu işte bir tane gencimiz. Benzeri bir şey işte atıcılık yok. Arada bir tane bir çocuk çıktı o da kayboldu. Yani olay şöyle. Sonuçta uzun mesafelerde Etiyopyalılar, Kenyalılar falan basıp geçiyorlar dünyaya. Neden? Çünkü diyoruz ki açıklanıyor ki ya onlar zaten işte dağda bayırda koşmak, yürümek zorunda kalarak yetişiyorlar. Tamam o zaman bizim de Hollandalılardan daha iyi at ya da Britanyalılardan daha iyi atmamız gerekiyor. Çünkü onlar daha şehirliler, biz daha köylüydük yani. Değil mi? Şimdi bunlar da yok. Buradan da bir şey çıkmadı yani. Dolayısıyla bu müfredat takıntısı beyhude bir takıntıdır. Okul sana onları öğretmek için kurulmuş olan bir kurum değil yani. Okul sana bir şeyler öğretiyor da sen bu orada onları öğrendiğin için hayatta başarılı oluyor falan değilsin. Yani orada integral öğrendiğin için başkalarından daha karmaşık integral problemleri çözdüğün için şimdi başarılı oluyor değilsin. O içerikle, o muhteva ile senin başarının arasında böyle bir korelasyon yok. Dolayısıyla da meseleyi buralardan çık.
Öğrendiğimiz bazı şeyleri uyguluyoruz yani, o kadar da boş değil, ama senin dediğin gibi her şeyi uygulamıyoruz.
Öğrendiğimiz bazı şeyleri uyguluyoruz dediğim mesela neyi uyguluyoruz? Onların hepsini okul dışında öğrendik yani.
Yani mesleğimi yaparken bir öğrendiğim pek çok şeyi okulda öğrendiğimi bilerek uygulamış oldum. Ama meslekle
Ben
hayat arasındaki farkı ayırmak lazım diyorsun.
şöyle diyorum. Sonuçta mesleğinde kullandığın şeylerin çok ve işine yarayan şeylerin çok büyük bir bölümünü zaten hayatın içinde öğrendin. Okulda öğrenmiş olduğun bir şeyler hakikaten işe yaradıysa onlar çok daha ekonomik olarak öğretilebilirdi. Sen
Tabii.
onları çok daha az emekle, çok daha kısa süre içinde, çok daha verimli bir şekilde öğrenebilirdin. Okul yüzünden öğrenemiyoruz. Şimdi gelelim bu beceri kazandırma hikayesine. Aslında her birimizin hayatı için lazım gelen beceriler var. Mesela şimdi ben akşamda yazarken bu ÖSS PKK'dan daha kötüdür, ciddi bir risktir falan diye bir yazı, birkaç yazı yazmıştım. Orada verdiğim misali vereyim. Şimdi işinden atıldın. Diyelim ki 36, işte 38 yaşındasın, işten atıldın. Hiçbir şey yolunda gitmiyor ve işte eve dönüyorsun. Kahırlara gark olmuşsun. Geleceksin evde, kafayı çekip kendini dağıtacaksın. O sırada işte parkın içinden geçiyorsun ve orada bir şey var. Basketbol sahası. Orada çocuklar basket oynuyorlar. Sen de gençliğini hatırladın. Çünkü gençken sen de böyle adanmış bir şekilde basketbol oynuyordun. O sırada çocuklar, gençler sana dediler ki ya sen de gelsen hani takım eksik. Katıldın onlara. O sayede o yenilgiyi aşıp yeniden başlama şevkini üretebilirsin. Basketbol konusundaki tecrübelerin bunu sana sağlar çünkü basketbol oynarken defalarca yenilmişsindir. Her basketbol oyuncusu gibi yani. Her maçta böyle momentum tersine dönmüştür. Kazanıyorken kaybediyor olmuşsundur. Sonra kaybediyorken tekrar kazanıyor olmuşsundur filan. Ve bunlar o basketbol sayesinde öğrendiğin şeylerdir. Hayatta böyle şeyler diğer her şeyden daha mühimdir. Yani bizim şu anda yaşıyor olduğumuz en temel sıkıntılardan bir tanesi yenilmeyi bilmiyor olan nesiller yetiştirdik biz. Hayatın çizgisel bir biçimde kurulu olduğu, şunları yaparsan sonucunun şu olacağı gibi şeyler öğretiyor okul çocuklara ve ilk planlarının dışına çıktığında ne yapacağını bilmez halde kalıyor insanlar yani. Okulun burada sadece bu beceriyi kazandırmamak gibi bir sıkıntısı yok. Bu becerinin kazanılmasına mani olmak gibi bir sıkıntısı var. Yani o basketbolu o şekilde oynayabileceğin ve bütün bunları öğrenebileceğin zaman da sana ısrarlı bir biçimde integral çözdürüyor. Yani çünkü işte ÖSS'ye gireceksin, gitar çalmak istiyorsun. Gitar çalmayı öğrensen ve onun hakkını veriyor olduğunu hissetsen hayatında ileride bir gün yerde sevgilinden ayrıldığında falan o gitar çalma becerisi senin işine yarayacak. Seni alıp yeniden başka ufuklara yelken açmana fırsat sağlayacak vesaire. Ama sen gitar çalmayı öğrenmeyi istediğin dönemde sana parmaktaki kemiklerin isimleri ezberletiliyor. Yani. Sonuçta sadece sana lazım olanı öğretmemekle kalmıyor
Tabii
okul.
zamanımı alarak benim asıl yetkinleşeceğim ya da meşgul olduğum, seveceğim işleri yapmamdan alıkonmamı sağlıyor.
Artı şimdi hani daha beceri lafı söylendiğinde akla gelen kavramlarla bakalım. Yani işte atıyorum tornayı öğreneceksin. Bu beceri yani. Tornalamayı öğreneceksin falan. Şimdi hayata böyle sadece böyle bakılması da çok sakıncalı bir şey. Bizim hayatımız aslında birbirimizle ilişkilerimiz üzerinden. Şimdi Yusuf Tekin niye Milli Eğitim Bakanı? Çünkü kendisi değil. Birisini adım indiği birisinin arkadaşı yani. Sonuçta bu hayatımızı belirliyor olan şeylerin, becerilerin çok büyük bir bölümü okulda beceri diye kastedilen şeyden çok farklı. Ama durmadan hayatın sanki onların etrafına dönüyor. Halbuki işte bir arkadaş grubuna girdiğinde mızmızlanıyor isen, tatsızlık çıkarıyor isen ve bunu sürekli yapıyor isen her arkadaş grubundan dışlanırsın, yalnız kalırsın, başka travmalara yol açar. Bu öyle değil mi yani?
Tabii ki.
Yani senin
Arkadaş
şimdi
olmak.
hayattaki başarının asıl kaynağı ne? Herkese kendisini daha iyi hissetmesini sağlıyorsun. Tanıştığın herkese ve girdiğin her ortamda. Dolayısıyla da şimdi bu diğer bütün becerilerden mühim bir beceri. Bunu öğretmek gibi bir şey var mı müfredatın? Yok. Ama bu okulda öğrenilir mi? Öğrenilir. Diğer şeylerden farklı olarak bu okulda öğrenilir. Çünkü yani işte okul dediğin şeyin asıl fonksiyonu zaten bundan ibaret. Bizim sosyalleşmemizi sağlıyor. Orada neyi yaparsak dışlanacağımızı, neyi yaparsak saygı göreceğimizi, neyi yaparsak hoş görüleceğimizi, neyi yaparsak hoş görülmeyeceğini öğreniyoruz. Bunları da genel olarak böyle kolay yoldan da öğrenmiyoruz. Yani çok ciddi bir akran şeyi vardır. Despotluğu vardır. Şiddeti vardır. Yani kolay yoldan da öğrenilmez bunlar. Ama şimdi mesela hani böyle bu akran şiddetiyle de çok uğraşılıyor. Bütün dünyada ve Türkiye'de de. Yani tuhaf bir zihniyet var ortada. İntegralle boğuşmana alkış tutanlar akran şiddetiyle senin yerine boğuşmaya kalkıyorlar. Ya kardeşim benim integrali çöz ben onu ötekini halledeyim yani. Bırakın. Böyle bir absürtlük var. Şimdi buradan istersen hani bu iş nereye doğru gidecek'e gelelim. Sonuçta okulun çözülüyor olduğu, bütün dünyada çözülüyor olduğu yeni bir hadise değil. Yani ta 1960'larda bu iş absürt. Yani bu saçma, bunun fabrikasyon eğitimde bir verimsizlik var.
Var.
İdrak edilmişti ve buna muhtelif alternatifler üretildi. Genel olarak da okulu revize ederek, alternatif okul modelleri geliştirerek falan falan. Bir yığın iş yapıldı. Benim gördüğüm kadarıyla bunların hiçbirisi mainstream olmadı. İşte şimdi böyle Finlandiya eğitim sistemi falan gibi tekrar anlatılıyor. Bana hepsi geyik geliyor yani. Çoğunu da yakından izledim. Her birisi hakkında ciddi mesai harcadım. Muhtemelen hayatta üzerinden çok mesai harcadığım konu budur yani. Ama bana hiçbirisinin bir manası yokmuş gibi görünüyor. Çünkü benim açımdan temelde dediğim gibi yani okul bir sıralama sistemidir ve bu sıralama sistemine ihtiyacımız var. Bir sıralama sistemine ihtiyacımız var. Bunu okul yoluyla kestirmeden işte bir fabrikasyon iş bir fabrika öğrenim fabrikası kurarak hayatta tuttuk. Şimdi sorunumuz şu. Senin en baş olaya başlarken işaret ettim. Şimdi ortada yapay akıl diye bir şey var. Yani daha önce robotlar vardı.
Evet.
Benim yerime benden daha iyi torna yapmayı beceriyorlardı. Becerdiler. Benden daha iyi vida sıkıyorlar falan. Bu becerilere teknik olarak ihtiyaç kalmadı. Yani ancak makinenin yerine insanı kullanmak ısrarını sürdürenler için bir manası var. Aksi halde yok yani. Şimdi başka becerilerinde bir manası kalmadığı bir safhaya girdik.
Tabii şimdi mesela
Dolayısıyla
öğrenciye kompozisyon yaz dediğinde öğrenci onu makineye yazdırabiliyor. Hem de 30 saniye içerisinde çıktısını alıp gidebiliyor. Şimdi burada da bir gariplik var.
evet ve bu gariplik şimdi yeni çıkmış olduğu için daha ne kadar garip olduğunu idrak edemediğimizde bir şey yani.
Evet.
Yani bununla nesiller yetiştiği zaman ne olacak? Bunları bilmiyoruz. Ama ya yani şunu biliyoruz yani kardeşim bak dünyada yeni bir takım şeyler oluyor, yeni becerilere ihtiyaç var falan deniyor. Bunun için okula müracaat edilmeye kalkılıyor. Sonra bir bakıyorsun ki okulsuz pekala o beceri kazanılmış. Yani benim annem 90 yaşına merdiven dayadı. İnternetten yemek tarifi yani 70 yıldır yaptığı, 80 yıldır yaptığı yemeklerin tariflerini internetten alternatiflerini arayarak deneme yapabiliyor. Kimse ona bilgisayar internet vesaire falan öğretmedi yani. Yani
Yani
çocuklar şimdi o küçücük telefon klavyesinde benim bilgisayar klavyesine yazdığım hızla mesaj yazıyorlar. Bunun okulu yok. Kimse okulda bunları öğretmiyor. İnsan lazım geleni öğreniyor ya.
evet.
Sizin bu kadar kasmanıza, bize beceri kazandırmaya çalışmanıza lüzum yok. Yani insanlar öğreniyorlar. Öğrenmeye ihtiyaçları olduysa öğreniyorlar yani. Bir biçimde bir yolunu bulup öğreniyorlar. Deniyorlar, yanılıyorlar ve en iyi öğrenme yöntemi budur. Dolayısıyla okul zaten şeyde kalmıştı, marjda kalmıştı, iyice marja itildi. Şimdi burada bana öyle geliyor ki başka bir faza geçilmesi gerekiyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu müfredat değişikliği için sahiden 10 yıl hatta daha uzun süre çalışmış olduğunu tahmin ediyorum. Orada ne kadar absürt tartışmalar olduğu hakkında az çok tahminlerim var. Ama birçok insanın, herkesin, hepsinin değilse de birçok insanın sahiden böyle çok namusluca çaba harcadığından hiç şüphem yok.
Şimdi temel
Ama
tartışma konulardan birisi hep teknik meseleler. Orada makine çıktı ve artık buna ihtiyaç yok. Makine yapıyor, üretiyor falan deniyor. Boşa çıktı ama sosyal alanda aslında çok hızlı bir değişim devreye girmiş oluyor. Mesela gazetecilik mesleğini büyük oranda bitirdi yapay zeka. Bambaşka bir şeye girdi. Teknoloji önce bitirdi, şimdi yapay zeka tümüyle ortadan kaldıracak. Mesela bu müfredat tartışmaları çıktığında oradaki belgelerin bir kısmını Cenap arkadaşım benim tanıdığım şeye girdi, programa okuttu. Bunu bir eleştir dedi ve öyle mükemmel eleştirdi ki ve bunu takriben 30 ya da işte 60 saniye içerisinde yaptı. Şimdi bambaşka bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Daha bunu çok fazla toplumun büyük kesimi fark etmiş durumda değil.
toplumun büyük kesiminin bunu fark etmesi de gerekmiyor zaten.
Evet.
Asıl fark etmesi gerekenler işte o sonuçta bu müfredat değişikliğini tasarlamış olanlar ve onlar farkında değil. Zaten onlar dediğin gibi 10 yıla yayılmışsa bu iş zaten farkında olamazlar. 10 yıl önceki şartlar için şartlarda başlamış olan bir şey bugünün şartlarında demode, şimdiden demode kalmış oluyor. Ve biz buradan bir manasız tartışma üretiyoruz. Derdim burada asıl tartışılması gereken hususlar başka yerdeyken biz burada onun dinci olması, bunun bilmem ne olması üzerinden veya işte ama integral öğretilmesi olur mudan filan böyle tartışmalar üretiyoruz. Başka bir şeyleri tartışmamız gerekiyor. Bunlar nelerdir? Benim de artık bu konuda kendi kendimi demode hissetmeye başladım yani. Yani bundan 30 yıl önce olsa ya da 20 yıl önce olsa çok daha tok bir biçimde kendime çok daha fazla güvenerek bu konularda ahkam kesebilirdim. Kestim de yani bana şimdi Açık Öğretim Fakültesi'nde işte işletme ve iktisat bölümleri var. Başka herhangi bir bölüm yok yani. Böyle yüzer bin yüzer bin öğrenci alıyoruz. Orada bilgisayar öğretilmesi gerektiği kararı verildi. Ne zaman bu işte 80'lerin ilk yarısı yani. Bilgisayar öğretilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü işte günümüz bilgisayar günü falan. Peki, bilgisayar öğreteceğiz. Ne yapacağız? Buldukları şey şu, basic öğretecekler. Ya kardeşim deli misiniz dedim ya. Ya sonuçta basic programlama öğreteceğiz. Sonuçta dünyada bilgisayarla ilişkisi olan insanların %1'i programlama yapıyor. %99'u bilgisayardan fayda üretiyor. Yani adam atıyorum inşaat şirketi ve bilgisayar vasıtasıyla bilgisayar kullanarak büyük projeyi çizelgeliyor. Yani hangi zamanda ne işi yapacağım kararını veriyor. Ve bunu yaparken adam programlama kullanmıyor yani. Çünkü o işi yapacak program yazılmış, birileri onu yazmışlar, adam bu programı kullanıyor. Öteki tarafta işte daha o zamanlar çok yaygın değildi ama işte başlamıştı. Word processing yapıyor yani işte gazetecilikte sayfa dizaynı falan falan. Yeni asır başlamıştı galiba. Çok emin değilim o tarihlerde ama yani eli kulağında yani.
81'de başladı yeni asır. Biz
Tamam ben...
yankıdayken kapak yapmıştık yeni şeyi, bu teknolojiyi nasıl uyguladığını dair oradan hatırlıyorum.
İşte yani ben de 84 falan bunları tartışıyoruz. Ya bak kardeşim bu adam yeni asırda bu işi yaparken, bilgisayarı kullanırken programlama falan yapmıyor. Ne yapıyoruz biz? Manyak mıyız? Ayrıca nasıl öğreteceğiz? Yani bilgisayar programlama, program yaparsın, hatalı çıktı verir falan. Öyle öğrenirsin yani. Yok, başka bir şey bilmedikleri için bilgisayar kitapları yazıldı. Onları da benim sesimi kesmek için de bana da birkaç chapter verdiler. Ben de birkaç chapter yazdım yani orada. Böylece para vermiş oldular. Parayla sesimi kesmiş oldular yani. Ben tabii böyle yorumlamadım yani. Hakikaten de o işi yapacak sınırlı sayıda insan vardı. Bir tanesi bendim üniversitede. Birincisi bendim hani övüneyim yani. Sonuçta aradan zaman geçti. Dekan değişti. Dekan bir biçimde karşılıklı saygı beslediğimiz birisiydi. Çağırdı beni. Dedi ki ya bu açık öğretimde bir de o arada da programlar da çeşitlenmiş. Yani işletmelik satın dışında böyle işte sağlık programı işte halkla ilişkilerce artık bir yıl program açılmış. Dedi ki ya bu bilgisayar dersi çok demode. Buna bir şey yapılması gerekir. Ben o tarihlerde yapmış olduğum itirazları ona anlattım. Böyle böyle dedim. Ben dedim bu manasız bir şey. Şimdi teknik olarak bakacak olursan aslında insanlara öğretilmesi gereken kendi branşlarıyla ilgili şeylerdir. Onun dışında da ofis öğretmek gerekir. İlle bir şey öğretilecekse ofis öğretmek gerekir. Yani adam Word'ü nasıl kullanacak? Basic programlama öğreneceğini Word'ü nasıl kullanacak? Hani bunun daha verimli kullanılması için neler öğretebiliriz? Excel'i nasıl kullanacak? PowerPoint'i nasıl kullanacak? Yani sunum yapacak adam ve bir ihtimal bilgisayarla sunum yapabileceğini bile bilmiyor. Açık öğretim öğrencilerinin önemli bir bölümü yani. Dolayısıyla işte bunları öğretirsek, aa tamam dedi, bunları öğretelim. Yaz bunları kitaplarını dedi bana. Ben ya bak bu iş yani biz açık öğretimiz. Microsoft'la Mac arasında tercih yapamayız falan filan dedim. Neyse sanki bir ikisinin yapısını taklit eden sanki bir üçüncü şey varmış gibi bir Anadolu ofis varmış gibi bir şey icat ettik ve ben o kitapları yazdım. Her şeyin sonunda da işte sağlıkta bilgisayar nasıl kullanılır, halkla ilişkilerde nasıl kullanılır, muhasebede nasıl kullanılır gibi her birisinin sonunda ayrı bir chapter yazdım. Anam ağladı yani. İflahım kesildi. Böyle yani mesela benim hayatımda hastanelerle işim olmamış. O tarihe kadar hiç hastaneye gitmemişim yani. Ya bir karımın doğum yaptığı gece hastanede kalmışım. Onun dışında hiç hastaneyle işim olmamış. Hastanelerde bilgisayar sistemi chapter'ı yazdım. Bugün hastanelerde uygulanan sistemlerin bütün şeyi bak bulunsa o kitap tamam mı? O bir chapter'da ta hastaneye girerkenden itibaren bu işte röntgenlerin dijitalleştirilip hasta dosyasının oluşturulması, cartlara, curtlara kadar her şeyi bir biçimde yapmışım yani. Sonradan kendime çok gurur duydum yani. Neyse çok anam ağladı. Ama hani müfredat tartışmalarında mesela bunları yaşadım. Sonra yok şey koydu. Asıl hikayeyi onun için anlattım yani. Bilgisayar dersini zorunlu koydu. Bütün şeylere açık öğretimde buna uyum sağlayacak. Ve bizim çocuklar yine orada algoritma öğrettiler. Dedim ki benden buraya kadar kardeşim yani. Ya sen biliyor musun algoritmayı? Yani sonuçta şimdi algoritma öğretilmesi gerekiyor. Algoritmik düşünme öğrenecek çünkü yani. Sen dedim biliyor musun algoritmayı? Ya algoritmik düşünüyor musun? Peki o zaman yani sen bunu bilmeden oluyorsa niye bu çocuklar bilmeden olmuyor yani? Orada koptum. Ondan sonra bir daha ciddi bir gelir kaybına da uğramış oldum. Çünkü yeni kitaplar yazılırken karışmadım. Ben karışmayınca o kitaplar ciddi gelir sağlıyor diye. Her yıl bilmem kaç yüz bin basıldığı için. Sonuçta bu müfredat tartışmalarının değişen şartlara göre ne kadar absürt kaldığını birinci yerden yaşadım yani ben orada. Ya bu manasız bir şey ya. Buna harcadığımız mesai manasız yani. Şimdi ben orada kısacık bir süre içinde Basic'ten algoritmik düşünmeye böyle dolambaçlı yoldan ofis üzerinden geçmişim, tamam mı? Bana şimdi integral anlattılar. Avni Akyol kuyumculuk meslek lisesi açtığında böyle övündü. Ben de dedim ki yani peki bilgisayar grafikerliği meslek lisesini ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? 3000 yıl bunu mu bekleyeceğiz ya? Yani 3000 yıllık mesleği meslek okulunu açıyoruz. Lan var o meslek kardeşim sana okula ihtiyacı yok yani. Gibi. Şimdi bu işlerin tamamı absürtle iştigal. Saçma yani bunlar. Bizim şimdi üzerine düşünmemiz gereken okul ne olacak? Bizim neye ihtiyacımız var? Acaba işlevsiz kalmış okulu bu yeni dünyada bir işlev kazandırarak hayatta tutabilir miyiz yani? Çünkü işlevsiz kaldı derken hani bu müfredatlar vesaire açısından işlevsiz. Yoksa öteki tarafta işte hem bir sıralama yaratıyor olduğu için hem de sosyalleşmeyi sağladığı için anlamlı yani. Bu anlamda da bu Çetin Altın'ın veciz bir biçimde dile getirdiği hadise aklıma geliyor. Yani öğretim hayatını kazanmak içindir. Eğitim o hayatı nasıl yaşayacağını belirlemek içindir diye. Sonuçta biz okulda evet artık beceri kazandırarak insanların ekonomiden pay almalarını sağlamak için ısrar etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü istihdam konusunda ısrar etmekten vazgeçmemiz gerekiyor benim kanaatime göre. Bir beceri kazandırıp bununla hayatını kazanmasını sağlayamayız insanların. İnsanlar hayatlarının temel ihtiyaçlarını hiçbir şey yapmadan kazanacaklar. Bu er veya geç yani. 5 yıl içinde olmazsa 10 yıl içinde olacak. Şimdi dolayısıyla acaba biz o gelirle hayattan daha çok zevk almak, hayatın daha çok anlamlandırmak vesaire konusunda bir şeyler yapabilir miyiz? Yani okulda işte binicilik isteyene binicilik, yüzme isteyene yüzme, satranç isteyene satranç, tavla isteyene tavla öğretsek mesela. Bu konularda kendi aralarında yarışmalarını sağlasak vesaire. Acaba daha hayırlı bir iş yapmış olabilir miyiz diye düşünüyorum kendi hesabıma. Sen ne düşünürsün bu konuda bilmiyorum yani.
Satranç var zaten şimdi müfredatımızda öğretiliyor. Özel okulların çoğunda yüzmede var. O da var. Ama binicilik falan yoktur. Tavla zaten öğretmezler. Ama dediğin gibi sosyalleşmeyi daha öne alan ve öğrencinin daha çok memnun olduğu işleri yapan bir alanı açmak lazım. O bence daha doğru bir şey. Satranç işi de gönüllü olan öğrencilerin mutlaka rahatlıkla herkese değil ama İsteyenin öğrenip oynayabileceği bir şekilde geliştirilebilmelidir. Onu kendi oğlum üzerinden de gayet iyi biliyorum. İlkokuldan beri oynadığı için milli takıma da girmişti. Hala da sürdürüyor ve bir büyük de keyif alıyor. Ondan bir hayatla bir bağı var onun üzerinden. Bu sürdürülebilir yani. Belki ilkokul ve lisede ne öğrendi dersen satranç üzerinden hayatla ilişki kurmayı ve arkadaşlarla beraber ilişki kurmayı öğrendi diyebiliriz onun üzerinden. Dolayısıyla o kurmak lazım ama mühendislik nasıl öğretilecek, tıp nasıl öğretilecek, bunun için nasıl yerleştirilecek? Yani bir geçiş dönemi gibi biraz da bunlara hala ihtiyaç var. Onların üzerinde hala kafa yormak gerekiyor yani orada bir şey lazım hala.
Yani şimdi yüksek öğretim bahsi diğer.
Tabii.
Yani orta öğretimle ilgili olarak konuşuyoruz. Sonuçta orta öğretim, yüksek öğretim hazırlama vesaire filan işleri yapmıyor. Yani sonuçta ben şunu çok iyi biliyorum. Sonuçta Ankara Fen Lisesi'nden mezun olmuşum. ODTÜ'ye girdim. Yani ODTÜ işte o zamanlar Bilkent yok, Koç yok, Sabancı yok. Boğaziçi'yle beraber Türkiye'nin en makbul üniversitesi yani. Birinci sınıfını geçemedim ben birkaç sene. Çünkü lisede bildiklerimi tekrar öğretiyorlar bana. Bezmişim yani. Derslere girmiyorum, derslere girmeyince sınavları kaçırıyorum falan. Durmadan çaktım yani. Üniversitede sana lazım olacak olanı zaten üniversitede birinci sınıfta yeniden öğretmek zorunda.
Evet.
Lisede öğrenmiş olan bir şey çözmüyor yani. Sana üniversiteye girerken bir takım soruları soruyorlar ama sonuçta onlara cevap verdiği için geliyorsun. Orada onu yeniden öğretmek zorunda üniversite. Bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Yani dünyanın her yerinde böyle. Dolayısıyla işte orta öğretimin ayrıca ele alınması
Evet.
burada sözünü ettim.
Bu
Hadise orta öğretim.
belki bu meslek liselerinin şunları bunların tamamen kalkması daha uygun olabilir. Şimdi daha yaygınlaştırmaya çalışıyorlar da.
Meslek liseleri konusunda daha önce konuştuk diye hatırlıyorum. Tekrarlamakta bir beis görmüyorum. Ben işçi bulmada bir projede çalıştım. Proje başlarken ulan manyak bunlar bizi dolandırıyorlar diye başladım. Sonra bu ne kadar müthiş bir modelmiş dedim. Lloyd George diyesim geliyor. Lloyd'du adamın adı. Bir Amerikalı Kızılderili ile çalıştım. Onun bu icadıymış bu. Lazım geldiği yerde lazım gelen vasıfları insanlara o işi bilenler aracılığıyla kazandırmak üzerine bir sistem kurmuş. Kabaca endüstri mühendisliği terimleriyle konuşacak olursak stoğa üretim değil, just in time ihtiyaç anında üretim modeli yani eğitimde. Yani sana ne lazım? İşte o tarihlerde Türkiye'de plastik enjeksiyon yeni girmiş sanayiye ve bunun uzmanı yok yani. Bunu yetiştirmek üzere okullar kurmaya çalışılıyor. Yani kafa böyle çalışır yani. Halbuki adamın modeli şu. Kardeşim bunu bilen kim? Şunlar. Burada kaç kişi lazım? 8 kişi. Ya bu 8 kişiyi bunların yanında yetiştirmek.
Tabii.
Öteki türlüsünde stoğa üretim yaptığın zaman sen burada adama plastik enjeksiyon öğretiyorsun. Sonra 200 kişi öğretiyorsun ama 8 kişi lazım. Bunların 192'si işsiz kalıyor. O sırada öğrendiğini unutuyor. Stoğa üretim mahsurlu bir şeydir. Stok erir. Yani stoğa buzdolabı ürettiğin zaman da o da sakıncalı bir şeydir yani. Ama eğitimde iyice sakıncalıdır çünkü eğitimde stoktaki şey durduğu yerde erir. Dolayısıyla şimdi bu modelle pekala adam Georgia eyaletini sanayi sahibi kılmış. Türkiye'de bunu işte Dünya Bankası projesi olarak getirmeye kalktılar ve Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü bunu püskürttü. Bu modeli püskürttü yani. Çünkü işte adamın oradaki varlık sebebi, o Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'ndeki adamın varlık sebebi o mesleki eğitim yani. Olur mu böyle şey falan filanlarla ve bu Türkiye'ye sokulmadı. Sonra bir arkadaşım bakan olduğunda bana gelip ya sen böyle bir modelin vardı falan dedim. Dedim bak ben sana anlatayım. Bunu yapmaya çalışırım ama yapamayız. Benim gücün yetmez yani. Benim mesleki eğitim genel müdürlüğünde. Ben bakanım ya dedi. Bakanlığı bitti. Yani sonuçta bu işler böyle işler yani. Mesleki eğitim dünyanın en salakça şeyidir. Biz orta öğretimde 1 lira harcıyoruz diyelim şey başına, öğrenci başına. Mesleki eğitimde 40 lira harcıyoruz. Ve o mesleki eğitimden mezun olanlar sanki işsiz kalmıyorlar yani.
Tabii.
Böyle bir ahmakça da bir varsayım var. Böyle bir dünya yok. Kaldı ki işte dediğim gibi yani orada o tarihlerde CNC'lerin Türkiye'ye girdiği tarihlerde 2 yıl içinde Türkiye sanayisi bütün CNC operatörü ihtiyacını karşıladı. Kendiliğinden karşıladı yani meslek okulu olmadan. Yani meslek okulunda bir CNC eğitim verme şansın yok. Çünkü meslek eğitime siyasi tezgah alamıyorsun. O çok pahalı yani. Gibi gibi şimdi bunlar orta öğretimde tamamen zırva şeyler de bunları konuşamayız. Yani Türkiye'de de bunlar konuşulamaz. Yani bu konularda laf ettiği zaman nallarlar. Acayip bir şey var bu konuda. Lobi faaliyeti var yani. Burada işte bizi izleyen 1500 kişinin içinden 1000 kişi filan aa bak hakikaten lan filan der. Ama yani Türkiye'de bunu sokakta söylediği zaman benim kendi arkadaşlarım beni nallarlar yani.
Yahudi lobisinden daha güçlüler diyorsun yani.
Hiç. Yani bütün bu tür lobiler yani taksiciler lobisi gibi bir şey bu yani herkes kendi alanını her ne pahasına olursa olsun koruma derdinde zamanında dokumacıların jakardı öldüre yazmaları gibi yani. Sonuçta sen oraya delil kartı soktuğun zaman adamın hayatını kazandığı şey ortadan kalkıyor. Seni imha etmekten başka seçeneği yok yani. Ama tarihin gemisi yürüyor sonuçta. Hepsi yok olacak. Bugün direnecekler, sana direnecekler, bana direnecekler. Ama ya yok olacak yani. Mesleki eğitim diye bir şey kalmayacak. Üniversiteyi ayrıca konuşmak gerekir. Üniversite başka sebeplerle ölüyor. Üniversite her şeye rağmen bir fonksiyon üstlenebilir. Birçok fonksiyon üstlenebilir bir kurum ama
Onu istersen
bilmiyorum.
başka bir şey
Evet.
program daha geniş konuşalım. Bu girince hakikaten oradan çıkması zor. Bununla ilgili bir işte yani bir müfredatın kendi problemi var. Bürokrasinin kendi muhafazakarlığı var, değişime zaten direniyor. Ama hayat öyle bir hızlı değişiyor ki pek çok şeyi boşa çıkartıyor. Sanıyorum son dönemde okula giden öğrenci sayısında da ciddi bir azalma var. Bir yandan da okullar boşalıyor. Ve öte yandan bir yandan da okullar hep paralı hale geliyor. Yani özel okullar orta öğrenimde devlet okullarının önüne geçmiş gibi de duruyor. Böyle pek çok konu iç içe geçmiş durumda ve hepsi de sallantıda. Kendi hayatiyetini sürdürme kabiliyetini pek gösterebilecekmiş gibi de durmuyor.
Ya özel okullar evet ağırlıkları artıyor, payları artıyor sistemin içinde. Tamamı bir yanılsamanın ürünü yani.
Evet.
Yani o özel okula niye gidiyor çocuklar? Yani çocuklar niye oraya yollanıyor? İki tane sebebi var. Bir, o özel okul üniversite sınavında daha yüksek performans sergileyecek. İki, çocuğu akran şiddetine maruz kalmayacak. Yani devlet okulunda daha o nadide yetiştirmiş olduğu prensi prensesi daha tırnak içinde insani olarak zor şartlara maruz kalacak. Halbuki özel okulda gidip de öğretmene veya müdüre takaza etme lüksü var velinin. Halbuki çocuk sen onu burada ne kadar korursan koru bir süre sonra hayata atılacak ve o hayat kendi içinde bir vahşi tabiatı olan bir şey. Şimdi geçenlerde tweet'in birini seninle paylaştım yani kadının bir tweet atmış. Vay çocuğunun işte böyle doğru yetişmesi için o kadar sene uğraşmış, mesai harcamış. Fakat okul zamanı gelmiş, çocuk pazartesi okula gidiyormuş, deforme oluyormuş, geliyormuş. Cuma gününe kadar, cumartesi pazar hanımefendi yeniden 48 saat çocuğu rehabilite ediyormuş, tam işte yolluyormuş. Ya senin doğru yetişmek dediğin şey ne? Yani ne olursa doğru yetişecek olduğu konusundaki takıntılarından şüphe etmemek nasıl bir lükstür? Ben nasıl hayatta herhangi bir şekilde böyle şüphesiz yaşayamadım? Yani ne kadar güzel bir hayat tarzı bu ya, hayat kavrayışı. Böyle şüphe etmeyeceksin. Ben çocuk için doğru olanı biliyorum. Bilmiyorsun şıllık yani o çocuk senin kontrol edemediğin bir dünyada ayakta kalmaya çalışacak. Senin doğru diyebildiğin şey. Yani o okulda deforme oluyor ise zaten yanlış.
Evet.
Sonuçta biz bir jungle'dayız. Ama böyle işte kendisinde böyle acayip kıymetler vermeden zibidiler çocuklarını o doğrudan sapmayacak şekilde akvaryum içine kalacak şekilde yetişsinler diye özel okullara yolluyorlar. Ve işte bir de dediğim gibi üniversite sınavına daha başarılı olsun diye yolluyorlar. Şimdi ben kızım ilkokul ilk öğretimi bitirdi işte orta öğretim sınavına giriyor falan falan. Eskişehir'de yaşıyoruz ama annesi de böyle benim kızım en iyisine layık, en iyisi acaba nedir diye tırmalıyor. Dedim ki bak bir de İzmir Amerikan var seçenek. Aa dedi gidelim bakalım dedi. Git, bilmem bilir misin İzmir Amerikan'ı?
Evet.
Amerikan kütlesiydi. Böyle denize nazır
Evet.
yamaçta bir kampüsü var. Hakikaten şık bir kampüs. Neyse oturduk müdür mavi hanımefendiyle sohbet ediyoruz. Dedi ki eğer çocuğunuzun üniversite sınavında başarı kazanması için getiriyor iseniz getirmeyin dedi. Bu kadar yekten. Şimdi bizim hanım şöyle bir şaşırdı. Yani biz dedi sizin kızınızın bir hanımefendi olacağını garantisini veririz. Bir hanımefendi olarak yetişecek olduğunu garantisini veririz. Üniversite sınavında da başarılı olabilir büyük ihtimalle. Eğer bu puanı aldıysa yani. Ama bunun garantisini vermeyiz. Bizim önceliğimiz bu değil dedi yani. Bizim önceliğimiz onu bir hanımefendi olarak yetiştirmek. Şimdi düşündüm yani bu bir ulaşılabilir hedef mi? Yani muhtemelen ulaşabilir bir hedef. Okul sahiden de kendisini bu anlamda ayırmıştır. Peki de o hanımefendilere ihtiyaç var mı artık dünyada? Ondan çok emin değilim. Her şeye rağmen seçim benim elimde olsa ben hanımefendi, benim kızına hanımefendi yapmaya kalkanları tercih ederim. Yani neden? Çünkü yani dediğim gibi hayatın içinde kendisinden ve hayattan tatmin üretmek hanımefendiyince benim aklıma o geliyor yani.
Evet.
Ve önceliğimizin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani okula yükleyeceğimiz önceliğin o okulun mezununun hayattan ve kendisinden daha çok tatmin üretmesini sağlamak.
Olmalı
Ve
diyoruz.
bu anlamda sosyal performanslarını yükseltmek olması gerektiğini düşünüyorum yani.
Evet. Peki sevgili dostlar, eğitim bitmez, marif konusu bitmez. Biz bir bölümünü konuştuk. Sanıyorum önümüzdeki süreçte de üniversiteleri konuşuruz. İlginiz, desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.